Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Yeni bir hatıralar programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımızı açmadan evvel her zaman olduğu gibi radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve hürmetler gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Seniha Sami Moralı'nın hatıralarını sizlere takdim ediyorduk. Seniha Hanım'ın çocukluğu Sultanahmet Devri'nin son zamanlarına tesadüf ediyordu. Ve bundan önceki programlarda Seniha Hanım'ın bu devre ait canlı hatıralarını sizlere nakletmiştik. Bilahare Seniha Sami Hanım, tabii entelektüel bir hanımefendi, Osmanlı hanımefendisi. Sultanahmet'ten sonra da sarayda şehzade sultanların muallimeliğini yapıyor. Saraya giriyor, saraya intisap ediyor ve sarayla alakalı hatıralarını daha önce sizlere takdim etmiştik. Hanedan yurt dışına çıkarılana kadar bilfiil saray muallimeliğine devam ediyor. Bilahare saltanat kaldırıldıktan, hanedan yurt dışına çıkarıldıktan sonra Seniha Sami Hanım İstanbul Kız Lisesi Fransızca muallimliğine tayin ediliyor. Ve kendisine üniversite tarafından Pers Edebiyatının, İran Edebiyatının Tarihi isimli Edward Brown'un 4 ciltlik kitabını tercüme etmesi isteniyor. Tercüme ediyor, parasını alıyor fakat kağıt yok diye basılmaktan vazgeçiliyor. Daha sonra Türk Tarih Kurumu Başkanı Şemsettin Günaltay, Bartold'un Moğol tarihini kendisine tercüme etmesi için veriyor. Tercüme bedelini de ödüyor fakat hiç basılmıyor. Seniha Sami Hanım bunları çok enteresan iki hatıra olarak naklediyor. Yani şu devletin işine bakın diyor. Bir kitabı tercüme ettirmeye karar veriyor, raporlar yazılıyor, bürokratik işlemler tamamlanıyor. Efendim tercüme edecek kimse seçiliyor, tercüme parası veriliyor, tercüme ediliyor. Ki o zamanlar Seniha Sami Hanım İngilizceyi en iyi bilenlerden birisi. Fakat kağıt yok diye basılmaktan vazgeçiliyor. Minel Garayip diye naklediyor bize bunları Seniha Sami Hanım. Senesi Ağustos ayında Marif Vekaleti tarafından Ankara'ya Amerikalı bir terbiyeci John Dewey var, meşhur profesör, davet ediliyor danışma için, istişare için. Seniha Sami Hanım'a da ona mihmandarlık ve tercümanlık vazifesi veriliyor. Ankara'ya gidiyor. Ve o zamanki Ankara'da tabii onun hatıralarının en enteresan gördüğü kısımlarından birisi. Şimdiki vasıta kolaylığı o devirde yoktu. Harp yeni bitmişti. Yollar bozuktu. Bazı köprüler sakattı. Her gün yataklı vagon yoktu. Seyahatimiz 30 saat sürdü diyor. Ankara'yı ilk defa gördüm. Çölün ortasında kara bir kayanın etrafında küçük kara bir şehir. Otelde bulunduğum sırada bir gün korkunç bir gıcırtı işittim. Devam etti. Nihayet anladım ki bir kağını geçiyormuş. Meğer dağlardan geçerken gıcırtısı vahşi hayvanları ürkütür, kaçırırmış. Neyse ondan sonra işte bu profesörle görüşüyor. Onun tercümanlığını yapıyor. Efendim, profesör rapor yazıyor, o da Türkçe'ye çeviriyor. Ondan sonra İstanbul'a dönüyor ve Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ne Türkçe muallimliğine tayin ediliyor. Bilahare, Asar-ı Atika Müzesi Ecnebi Lisanlar Katipliğine tayin ediliyor Seniha Sami Hanım. 1928 senesi sonunda başlıyor. Latin harfleri diyor o sene kabul edilmişti. Aynı zamanda yeni bir lisan yayılmaya teşebbüs ediliyordu. Müzenin adı her sene değişiyordu. Bir sene Ön Türkler Müzesi oldu. Nihayet arkeolojide karar kılındı. Eski ismi Asar-ı Atika. Yani eski eserler. Asar eserler. Atika eski. Eski eserler müzesi. Yeni kabul edilen kelimeler kullanılsın diye vekaletten emirler geliyordu. Başkatip resmi tahriratta bütün gayretiyle bu emre uyuyordu. Tahrirat kelimesi de yazışma demek. Birkaç sene mütemadiyen değişti. Nihayet yine tahriratta karar kılındı. Tekke, zaviye ve türbelerin kapanmasına dair olan kanun mer'iyete konulduktan sonra padişahların ve meşhur kimselerin türbeleri çürümeye bırakıldı. Halil Bey, müze müdürü Halil Bey, Halil Ethem Eldem çok üzülüyordu. Osman Hamdi Bey'in meşhur ressam Osman Hamdi Bey'in kardeşidir bu. Halil Ethem Eldem, müzeciliğin babası sayılıyor Türkiye'de. Çok üzülüyordu. Türbeleri kurtarmak için ne mümkünse yaptı. Bunların Türk mimari eserleri olduğunu anlattı. Muhtıralar yazdı. Nihayet muvaffak oldu. En büyük Türk mimarlarının şaheserlerinden 60 kadarı Efkaf İdaresi'nden alınarak Marif Vekaleti adına Müzeler Umum Müdürlüğü Emir ve İdaresi altına verildi. Sonradan 20 kişilik bir kadro kabul edildi. Şimdi Kültür Bakanlığı'na aittir. O zaman Kültür Bakanlığı Marif Bakanlığı'nın bünyesindeydi. Şimdi Kültür Bakanlığı ayrıdır. Bu türbe ve türbeler Kültür Bakanlığı emrindedir. Şu anda resmen açık olmasına izin verilen belli sayıda türbe vardır. Zamanla işte Mevlana Hacı Bektaş Veli Türbesi, Ankara'da Hacı Bayram Veli Türbesi gibi meşhur türbeler, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve arkasından Yavuz Sultan Selim Türbesi gibi türbeler, Sultan II. Mahmut Türbesi, Sultan I. Abdülhamit Türbesi gibi türbeler, 1. Ahmet gibi türbeler açılmıştır. Onun dışında açık olmasına izin verilen türbe Eyüp'te 3-4 türbe vardır. Bir de karşıda Aziz Mahmut Efendi türbesi vardır. Bunun dışındaki türbelerin hepsi kanunen aslında açılmaması gereken türbelerdir. Fakat Marif Nezareti, yani Kültür Bakanlığı artık buna göz yummaktadır. Ancak ne yazık ki İstanbul'da hala ziyarete açık olmayan padişah türbeleri vardır. Mesela Ayasofya Camii'nin arkasında 5 tane padişahın türbesi vardır. Bunlar kapalıdır. Laleli Camii'nin avlusunda Sultan 3. Selim ve Sultan 3. Mustafa'ya ait türbe kapalıdır ki burada Nakşikademiş Resulullah, yani peygamberin ayak izi de vardır. Ve Sultan Reşat Türbesi Eyüp'te kapalıdır. Bunun dışındaki türbeler, 2. Bayezid Türbesi yakında ziyarete açıldı. Efendim, Yeni Cami'nin arkasında da birkaç padişah türbesi vardı. Onlar da yakında açıldı. Yeni Bahçekapı'daki 1. Abdülhamit Türbesi de, Hamidi Evvel Türbesi de yeni açıldı ama onun dışında hala kapalı olan padişah türbeleri var. Neyse, o zamanlar daha hiçbirisi açık değildi tabii. Gene buna da şükür. Şimdi Efkaf Nazır Hayrettin Efendi tarafından bir hattat mektebi açılmış o zaman. Kaligrafiden başka minyatür, mücellitlik, tesip vesaire tezyini sanatlar, eski sanatlar öğretiliyordu. Bu da Efkaf Müzesi ile beraber müzenin emrine girmişti. Latin harfleri kabul edildikten sonra tabii eski yazının talimi terk edildi, tahsilat kesildi. Hattat Mektebi kapanmaya mahkum oldu. Halil Bey onu da kurtarmaya muvaffak oldu. Şark Tezyini Sanatlar Mektebi adıyla bir meslek mektebi olmak üzere bütçeye tahsisat kondu. Halil Bey yerine Aziz Bey istihlaf edince beni de muhafızlığa terfi ettirdi. Memuriyetimin eski adı tasnif memuruyken sonra arkeolog denildi. Mektepten yeni mezun olmuş genç memurlar aldıkları telkinlere uyup lisanı mümkün mertebe fakirleştirmeye kendilerini mecbur sayarak ifade edilecek manaya ikinci derecede emniyet vermekteydiler. 2 sayfelik bir raporda parça kelimesi 11 manada kullanıldı. Adet, tane, kırık, kısım, pafta, blok, kastak, çember, kıta, eser, eşya. 11 kelimenin yerine parça kelimesi kullanıldı. Gençler, bulmak ile keşfetmek, harabe ile enkaz, ay ile hilal, kuşku ile şüphe, takip ile izlemek arasındaki farka ehemmiyet vermiyorlar. Tanrı kelimesinin ne cemi ne de feminen hali olamayacağını düşünmüyor, bir de tanrıça uyduruyorlar. Uydurmacılık devam ediyor. Beyoğlu Caddesi'nde bir kitapçı dükkanında tebrik kartları seçmekle meşgul olduğum sırada arkamdan öfkeli bir ses yükseldi. Evren ne demek? Cevap verilmedi. Tekrar edildi 2 defa. Döndüm baktım, büyük bir kitap, bir edisyon deluxe duvara dayanmış, kabında evren yazılı. Genç bir bey, eski kafalı bir ihtiyar değil, genç kitabı işaret ediyor. Satıcılardan biri nihayet tereddütle cevap verdi. Kim bilir, Öztürkçe olmalı dedi. O zaman gayri ihtiyari müdahale ettim. Öztürkçe bizim lisanımız. Konuştuğumuz, düşündüğümüz, anladığımız lisan. Buna uydurmaca derler. Filbaki o sırada yeni bir lügat uydurulmuştu. Fransızca universal kelimesi 2'ye bölündü. İlk yarısından evren uyduruldu. İkinci yarısından da sel ve sal ekleri uyduruldu ki şimdi en garip sıfatlar teşkil edilmekte kullanıldığını her gün görüyoruz. Kim diyor bunları? Eski bir edebiyatçı, efendim dil mütehassısı Seniha Sami Moralı. Müzede yenilikler devam ediyordu. Ayasofya Camii'ni müzeye çevirerek içinde Bizans ve Osmanlı eserleri teşhir edilmesi istendi. Bizans Enstitüsü müdürlerinden Mr. Whitmore buna çok üzüldü. Nihayet mabedin içini sergiye çevirmekten vazgeçildi. Düşünün, Bizans Enstitüsü müdürü ecnebi, Ayasofya'nın camiyken müzeye çevrilip içinde Bizans eserlerinin teşhir edilmesine üzülüyor. Sergi son cemaat yerine, Exonartex deniyor oraya, oraya hasredildi. Fakat Bizans devrindeki halinde bırakmadılar. Arkeoloji müzesinden birçok Bizans eserleri hazireye taşınarak dolduruldu. Binanın içindeki levhalar indirilerek Sultanahmet Camii'ne nakledilmesi emredildi. Levhalar indirilirken birisi kırıldı. Levhalar kapıdan geçirilemedi, Nartex'e yığıldı. Şimdi eski yerlerine asılmıştır. Türbelerle beraber tekkelerin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ecdadım hakkında mevsuk malumat almama vesile oldu. Amca zaten baki merhum, kitap mütehassısıydı. Bir kitaptan Karagümrük'te Nureddin-i Cerrahi Tekkesi'nde ceddimiz Moralı Yahya Efendi'nin metfun bulunduğunu, onun ahvadından ve halefi olan Fahrettin Efendi'nin de bizim akrabamız olduğunu keşfetmiş. Baki şeyhi ziyaret etti. O devirde tekkelere ait her şey sıkı surette yasak olduğu için Fahrettin Efendi kendisiyle görüşmekte çekinmiş. Nihayet akraba olduğunu öğrenmiş. Bir gün müzedeki odamda çalıştığım sırada Fahrettin Efendi Baki'den bana bir mektup getirdi. Kendisiyle o zaman tanıştık. Birkaç gün sonra Baki ile beraber Fahrettin Efendi'yi ziyarete gittik. Kendisinden öğrendiğime göre 1714 yılında Mora Yarımadası Venediklerden geri alınırken, istirdad edilirken Anadolu'da oturan ulemadan Abdurrahim Selamet Efendi'nin oğlu Yahya Efendi ordu şeyhi olarak Mora'ya gitmiş. O zaman ordu şeyhleri vardı. Ordunun moralini arttırmak, onlara ahlaki bazı nasihatlerde bulunmak için. İşte bu Yahya Efendi de ordu şeyhi. Kendisine ve ailesine Moralı lakabı ondan sonra verilmiş. Yahya Efendi harpten avdet edince İstanbul'a yerleşmiş. 1769 senesinde 100 yaşında vefat etmiş. Tekkenin 4. şeyhiydi. Yahya Efendi'nin büyük oğlu Şeyh Abdüşşekûr Efendi babasını istihlaf etti. Onun yerine geçti. Onun evladı ve ahvadı da tekkeler kapanıncaya kadar şeyh vazifesini gördüler. Yahya Efendi'nin ikinci oğlu Müderris Abdurrahim Efendi Tripoliçe şehrine yerleşti. Ahvadı da ihtilal, Mora ihtilali çıkıncaya kadar orada kaldılar. Torunu Şeyh Ahmet Necip Efendi şehit oldu. Onun oğlu Abdurrahman Sami Efendi mücadeleye devam etti. Nihayet İstanbul'a yerleşti. İkinci ceddimdir, Sami Paşa diye maruftur, diyor Seniha Sami Moralı. Yeri gelmişken Fahrettin Efendi müzeye niye geldi onu da anlatıyor Seniha Sami Hanım. Tekkeyi kapatıp, Nureddin Cerrahi Tekkesi'ni Fatih'te kapatıp eşek semeri fabrikası yapmak istemişler. Müzede haftada bir defa eski eserleri koruma encümeni toplanıyor. O encümene bu mesele resmen havale edildi. Tekkiyenin tarihi bir eser olup müessisi Nureddin Cerrahi'nin tasavvuf tarihine geçmiş büyük ilim adamlarından olması dolayısıyla tekkiyenin muhafazasına karar verildi. Fahrettin Efendi bu teşebbüste bulunmasaydı Nureddin Cerrahi Tekkesi eşek semeri fabrikası olacaktı. Vaka bugün de bir musiki derneğidir. Evet, Seniha Sami Hanım'ın hatıralarında yeni bir safha var. Suriye ve Lübnan hatıraları. Türk Kadınlar Birliği'nin, efendim, Beynel Milal Kadınlar Alyansı'nın Belgrad ve Marsilya konferanslarında temsil ediyor Seniha Sami Hanım. Müzede 3 yıl izinsiz çalışıyor. O aralık meri olan kanuna göre 3 ay izin almayı hakkı var. O da izin alıp Şam'a gitmek istiyor. Çünkü Mora ihtilalinden sonra aileleri dağılınca bazıları Şam'a yerleşmişler. Bunlardan biri Halil Bey. Seniha Sami Hanım'ın annesinin halazadesi Fevziye Hanım'la evli. Yani her iki cihetten akraba. Suriye Osmanlı memleketinden ayrılınca onlar tabi orada kalıp Suriye tabiyetine girmeye mecbur oldular. Romanya vapuruyla Beyrut'a gidiyor Seniha Sami Hanım. Müslüman yolcular karakola götürülüyorlar. Uzunca isticva ediliyorlar, sorguya çekiliyorlar. Niye Suriye gidiyorsunuz diye. Ondan sonra Şam'a gidiyorlar. Şam diyor Seniha Sami Hanım, dünyanın en eski bir şehri. Etrafı surla çevrilmiş olan eski şehir değiştirilmemiş. Dar sokaklarda evlerin yalnız kapıları görülüyor. Küçük bir kapıdan içeriye girdikten sonra büyük bir bahçe etrafına sıralanmış, pencereleri hep bu bahçe ile avluya açılmış odalar görülüyor. Ka dedikleri yüksek tavanlı salon yazın serin olduğu için orada oturuluyor. Erkeklerin çoğu fesliydiler. Kadınların kimi çarşaflıydı, kimi daha asri olarak başlarına türban dedikleri bir sargı sarıyorlardı. Bizde şapka mecburiyetinden evvel yapıldığı gibi. Havranlı kadınlar hala yüzlerini dövmeyle süslüyorlardı. Şam'ın suyu bol. Her evde durmadan akıyor. Evlerin içinde bile sular, çeşmeler var. Şam'ın en zengin çarşısı Hamidiye Çarşısı. Üstü kapalı. Çok nefis mallar var. Hem de bizlere göre hayli ucuz. Alışveriş ederken kolayını buldum. Satıcı ihtiyarsa Türkçe. Orta yaşlıysa Fransızca. Gençse İngilizce konuşuyordum. Gerçekten sevgili dinleyiciler, Suriye'de Türkçe bilen çoktur. Halep'te daha çoktur. Şam'da da vardır. Bilhassa eskiler Türkçeyi bilirler. Türk mekteplerinde okumuşlardır veya çoğu Türk asıllıdır. Türkler hala bol miktarda Halep'te ve Şam'da Türk asıllılar yaşamaktadırlar. Onun için Suriye'ye gidenler Türkçeyle hayli iş görebilirler. Hamidiye Çarşısı, Sultanahmet'in yaptırdığı bir çarşı. Bizim kapalı çarşı ebadında, hatta ondan daha büyük ve mükemmel bir çarşı. Şam'ın iki mamulü çok meşhur, ipeklileri ve şekeri, tatlıları. Her ikisi de Şam'da bol ve ucuz bir şekilde ve kaliteli bir şekilde alınabilir. Hamidiye Çarşısı'nı geçtikten sonra diyor Seniha Sami Hanım, eski Şam'ın dar, dolaşık sokaklarına giriliyordu. Araba kullanılmadığı zamanlardan kalma sokaklar. Bir de Mithat Paşa Çarşısı var, onun da üstü kapalı. Ancak orası bir köy pazarı gibidir. Köylülere göre eşyalar vardı diyor Seniha Sami Hanım. Bir de Şii mahallesinde bir Şii mektebi var. Çünkü Şiiler de var Suriye'de. Daha ötede Yahudi mahalleleri var. Nihayet Hristiyan mahallesi var. Hristiyan Araplar da var malum. Orada sokaklar daha geniş diyor Seniha Sami Hanım. Daha muntazam. Fransızlarla temasları olduğu için kiliseleri ve papazları çok. Aziz Paulus'un yer altındaki kilisesini görmek istiyor Seniha Sami Hanım. Arkeologluk var ya Ser'de, o da Şam'da burayı göreyim diyor. Aziz Paulus, Hazreti İsa'nın havarilerinden olduğunu iddia eden ve Hristiyanlığa yepyeni bir renk veren enteresan bir kimsedir. Aziz Paulus, bugün Avrupalıların inandıkları Hristiyanlık, Aziz Paulus'un mektuplarındaki koymuş olduğu esaslara dayanır. Ve Hristiyanlığı az çok değiştirmiştir. İşte onun kabri Şam'da. Arkadaşı Şamlı olduğu halde o kiliseyi bilmiyor. Arabacıya soruyor. Arabacı da hayret ediyor. Yer altında kilise olur mu diyor. Seniha Sami Hanım diyor ki, her memlekette olduğu gibi turistik yerleri yerlilerden evvel yabancılar öğreniyorlardı. Hakikaten turistler yerlilerden çok bilirler ve gezerler. Eski şehri çeviren surun kapısından geçerken o mahallenin halkına soruyorlar. Nihayet kiliseyi buluyorlar. Kargir kemerler altında yeni tamir edilmiş bir kilise. Thank you.
çok yaşa, yaşa millet çok yaşa, yaşasın Osmanlılar, yaşasın şanlı yurdu. Yaşa vatan çok yaşa, yaşa millet çok yaşa, yaşasın Osmanlılar, yaşasın şanlı yurdu.
Seniha Sami Hanım, Şam-Suriye seyahatine ayırdığı hatıralarının bu kısmında diyor ki, Suriye, Osmanlı memleketlerinden ayrılınca birçok yerlere yeni isimler verilmiş ama halkın ağzında hep eski isimler kullanılıyor. Hamidiye Çarşısı, Mithat Paşa Çarşısı, Cemal Paşa Caddesi gibi. Evet, bir çok alışılmış isimleri değiştirmek doğru olmuyor. Halkın alıştığı isimleri devam ettirmek lazım. Sokaklara, caddelere, semtlere yeni yeni isimler veriliyor. İnsanlar o isimleri öğrenemiyor, hatta köylere. Onun için eski isimleri her ne olursa olsun muhafaza etmek lazım. Her yerde diyor, her tarafta diyor Seniha Sami Hanım, Türklerin hatırası yaşıyor. Parlamento binası önündeki heykelin İstanbul Harbiye Mektebi'nden yetişmiş bir kumandana ait olduğu okunuyor. Heykel dediği abide. Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ve haziresindeki şehit tayyarecilerin mezarlarını ziyaret ettim. Malum Selahaddin Eyyubi ve Nurettin Zengi, onlar bir zamanın meşhur haşmetli hükümdarları, haşrıları Filistin'den kovan, ikisinin de türbesi yan yana Şam'dadır. Avlusunda Balkan Harbi ve Birinci Cihan Harbi sıralarında bu havalide tayyareleri düşen Fethi, Naci ve Sadık Beylerin kabirleri vardır. Üçü üç tayyarecinin kabri de yan yanadır. Selahaddin Eyyubi Türbesi'nin avlusunda. Orayı ziyaret etmiş Seniha Sami Hanım. Merci Meydanı'nda Sultan II. Abdülhamit tarafından dikilen sütun, Şam ve Mekke Medine arasında telgraf tesis ve Hicaz demir yolunun inşa edildiğini bildiriyor. Lavrens diyor, bu demir yolunu tahrip etmiş olmakla övünmektedir. Sultan Hamid'in meşhur projesidir biliyorsunuz, 3 demir yolu. Yemen'e kadar uzanan birincisi, Bağdat'a kadar uzanan, Basra'ya kadar uzanan ikincisi ve Batum'a kadar uzanan 3. Doğu demir yolu. Bunlardan ilk ikisi tahakkuk ettirilmiştir. Üçüncüsü Rusların muhalefetiyle tahakkuk ettirilememiştir. Daha da zordur tabii. Hicaz demiryolu buradan Halep, Şam, Ürdün üzerinden Medine'ye kadar ulaştırılabilmiştir. Ancak Sultanahmet'in ömrü vefa etmediği için Yemen'e kadar ulaştırılamamıştır. Maksat Yemen'e kadar ulaştırmaktı. Hem hacılar rahatça seyahat etsinler, hem asker sevkiyatı, hem yolcu sevkiyatı yapılsın ve memleketin bu uzak köşeleriyle kolayca irtibat sağlansın isteniyordu. İşte bu Hicaz demiryolunun Şam'a geldiği günün hatırasına Merci Meydanı'nda bir sütun dikilmiş. Üzerinde de Sultan Hamid'in yaptırmış olduğu Yıldız Sarayı önündeki Yıldız Namı Diğer Hamidiye Camii'nin küçük bir maketi var. Bunun yanında da telgraf hattının Şam'a ulaşmasını tesis eden bir küçük abide var. Bunun yanında bugün bir başka abide daha var. Tabii Seniha Sani Hanım zamanında yoktu. O da Cemal Paşa'nın, iddiaçıların erkanı selasesinden Cemal Paşa'nın, üç rükünden Cemal Paşa'nın Suriye valisiyken yapmış olduğu zulümleri ve öldürmüş olduğu masum insanların hatırasına dikilmiş Ekim Şehitleri abidesi vardır. Üçü yan yana bugün ibretli bir şekilde Merci Meydanı'nda görülebilir. Merci Meydanı. Kanuni Sultan Süleyman babasının adına burada bir cami yaptırmış. Selimiye Camii. Araplar Tekke Süleymaniye diyorlar. Sultan Süleyman yaptırdığı için. Çünkü Yavuz Sultan Selim Han'ın yaptırdığı cami hiç yoktur. Çünkü ömrü harp meydanlarında geçmiş. Cami yaptıracak vakit bulamamış. 8 senelik bir saltanat zaten. İstanbul'daki Sultan Selim Camii'ni de oğlu yaptırmıştır. Bu camiyi de oğlu yaptırdı babasının adına. Şam'ın hatırasına. Bu Tekke Süleymaniye Şam'ın en güzel köşelerinden birisidir. Burada bir medrese var. Süleymaniye Medresesi. Vaktiyle faaliyette bulunan bu medrese yakın zamana kadar, yani Hafız el-Esed ihtilaline kadar, Türkiye'den giden talebeler burada yatıp kalkarlar, yer içerler ve ulumu diniyi öğrenirlerdi. Hatta Suriye hükümeti tek parti zamanında Türkiye'den Suriye'ye okumaya giden talebelere vize verilmediği için Suriye hükümeti Türkiye'de dini öğreten ve öğrenen kimseler yetişsin diye Türk gençlerini pasaportsuz vizesi Suriye'ye kabul etmiş ve bu Tekke Süleymaniye'nin yanındaki medresede kalmalarını temin etmiş. Ancak Hafız el-Esed zamanından sonra artık bu mümkün olmamış. Onun için yakın zamana kadar hocaların pek çoğu, tek parti zamanında yetişmiş hocaların pek çoğu Suriye'de okumuş kimselerdi. Suriye gerçekten bir ilim merkezi sevgili dinleyiciler. Hala ulema yoğun bir şekilde Ehl-i Sünnet itikadını ve doğru fıkhı burada öğretmektedir. Cami dersleri vardır. Camilerde namazlardan önce bir saat ve namazlardan sonra bir saat olmak üzere ciddi aynı mektep, üniversite dersleri gibi dersler vardır. Her bir taraftan gelen talebeler bu dersleri dinler, not alırlar. Arkasından bu derslerin tedrisatı bittikten sonra bu dersi veren hocalar tarafından imtihan olunurlar. Bu imtihanda geçenlere icazetname verilir ve bu icazetname onları imam olarak, din görevlisi olarak çalışmalarını sağlar, memleketlerine dönerler. Hala bu klasik usul, derse amlık usulü Şam'da devam etmektedir. Bugünkü idare bile buna karışmamaktadır. Yani Hafız el-Esed idaresi bile karışmamakta, bilakis teşvik etmektedir. Çünkü Suriye'de enteresan bir durum var. Ehl-i Sünnet ulema ve etrafında bulunanlar devlet aleyhine hiçbir faaliyete girişmemekte, sulh ve sükûnu asayişi bozmamaktadırlar. Ancak bunların dışında kalan bozuk itikatlı kimseler devamlı devlet aleyhine faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Devlet bundan dolayı Ehl-i Sünnet olanlarla olmayanları çok iyi tefrik etmektedir. Ehl-i Sünnet olanları fazla dokunmamaktadır. Kendisi Ehl-i Sünnet olmadığı halde ancak onun dışındakilere hiç aman vermemektedirler. Tabi Ehl-i Sünnet itikadında her ne şekilde olursa olsun devlet idaresine isyan etmemek vardır. Asayişi bozmamak, fitne çıkartmamak vardır. Şam'daki Ehl-i Sünnet Müslümanlar buna harfiyen riayet etmektedirler ve bunun semeresini de görmektedirler. Bu, dönelim Şam'a. Bu Tekke Süleymaniye denilen Selimiye Camii haziresinde Türkiye'de Cumhuriyet ilan edildikten sonra yurt dışına çıkarılan hanedan mensuplarından pek çok kimse var. Sena Sami Hanım da onları ziyaret etmiş. Kim var burada? En meşhuru Sultan Vahidettin'dir. Sultan Vahidettin saltanat kaldırıldıktan sonra malum Malta'da ve bilahare İtalya'nın Sanremo şehrinde yaşamış. 4 sene kadar yaşamış. 1926 senesinde burada vefat etmiştir. Damadı Ömer Faruk Efendi haciz konulan tabutundaki hacizi kaldırarak, borçlarını ödeyerek kayınpederinin cenazesini Şam'a, Türkiye'ye kabul edilmiyordu, Şam'a götürmüş ve Tekke Süleymaniye haziresine defnetmiştir. O zamanki Suriye Cumhurbaşkanı Sultan Abdülhamit'in damatlarından Ahmet Nami Bey'di. Vaktiyle Osmanlı bürokratlarından pek çoğu Suriye'ye giderek orada devlet idaresine görev aldılar. Sadece Suriye'de değil, Irak'ta, Ürdün'de, Lübnan'da, İsrail'de, Mısır'da, Libya'da, hepsinde eski Osmanlı bürokratları görev almıştır. Mülkiyeliler Yıllığı var. Mülkiyeliler Yıllığı kalın bir kitap. Orada okursanız pek çok Arap talebe de mülkiye okumuş ve bilahare memleketlerine görevli olarak gitmişler. Ve Cumhuriyet ilan edildikten sonra, bunlarla Osmanlı Devleti'nin irtibatı kesildikten sonra da memleketlerinde mektebi mülkiyede aldıkları tahsil ve tedrisat istikametinde bürokratik görevler almışlardır. Hatta bunların içinde başbakan olanları çoktur. İşte Ahmet Nami Bey reis-i cumhur olmuştur Suriye'de. İşte onun müsamahasıyla Sultan Vahidettin Şam'da Selimiye Camii haziresine gömülmüştür. Orada başka Osmanlı şehzadeleri, mesela Ammeme Selim Efendi vardır, Sultanahmet'in oğlu, başka şehzadeler ve sultanlar da vardır bu hazirede. Hazirenin derviş meşrep bir bakıcısı var. Fi sebilillah bu hazireye hizmet etmektedir. Yine İstanbul'da, Türkiye'de tekkeler kapatıldıktan sonra bazı dervişler Suriye'ye yerleşiyorlar. Burada tekke açıyorlar ve ayinlerini serbestçe icra ediyorlar. Tekke Süleymaniye'de Mevlevi dervişlerinin eline geçmiş. Yine Filistin'den gelen bir takım muhacirler de perişan vaziyette Tekke Süleymaniye'ye sığınmışlar. Balkan muhacirlerinden de Şam'a gelenler çok olmuştur. O zaman, çünkü Osmanlı ülkesi olduğu için. Seniha Sami Hanım bu muhacirlerin feci halini, iç burkan halini de hatıralarında anlatmaktadır. Şam'ın en eski, en muhteşem camii Umeyye Camii'dir. Cami el-Umeyye, Emevi Camii diye de bilinir. Burası hakikaten Şam'ın en güzel köşelerinden birisidir. Görmeye değer bir yerdir. Eski bir camidir. Yeri Hud Aleyhisselam'ın bostanı diye bilinir. Bir Hristiyan kilisesiyken Emevi halifesi Velid tarafından alınmış ve cami haline sokulmuş, çok tamiratlar yapılmış. İçinde Yahya Aleyhisselam'ın mübarek başı defnedilmiştir. Hazreti Hüseyin'in başı da bir müddet burada muhafaza edildikten sonra Fatimiler tarafından Mısır'a kaçırılmıştır. Şimdi Kahire'de Mescid-i Hüseyin'in içindedir. Emevi Camii'nin beyaz minaresi vardır. İslam inancına göre kıyamet gününde Hazreti Mesih yani Hazreti İsa gökten bu minareye inecek ve kıyamet alametlerinden birisi budur. Ümeyye Camii'nin önünde ve Hamidiye Camii'nin ile Ümeyye Camii'nin arasında bulunan büyük bir mahalle Suriye valisi Cemal Paşa tarafından istimlak edilmiş, meydan açılmış. Aynı Sultanahmet ile Ayasofya arasındaki mahalle gibi. Ayasofya ile Sultanahmet Camii arasında bir mahalle vardı. 1913 yılında yandı. Zamanın belediye başkanı Cemil Paşa, müdahale etmeyin ben oraya park yapacağım dedi. Koca mahalle yandı gitti. Orada evi yananlara, şimdi Laleli'deki tayyare apartmanları, otel oldu orası şimdi. Orası verildi. Harikzadegan yangınla uğrayanlar apartmanları. Fakat müstakil evlere alışmış Sultanahmet'teki evde oturanlar gelip de apartman hayatına alışır mı? Oturamadılar. Ondan sonra onun bunun elinde kaldı. Yağma edildi. Hala da o yağma devam ediyor tahyari apartmanlarında. Efkafa tabidir o. İşte oraya park yaptı. Aynı Cemal Paşa'da Suk-el Hamidiye ile Cami-el Ümeyye arasındaki mahalleyi yıkıp istimlak edip park yaptı. Burada Romalılardan kalma sütunlar ortaya çıktı. Cemal Paşa oradan gittikten sonra o mahalledeki arsaların eski sahipleri arsalarını geri aldılar. Yeniden evler inşa ettiler. Caminin önü gene kapatıldı. Antika sütunlarda gizlendi diyor Seniha Sami Hanım. Seniha Sami Hanım Suriye'de Kasr-ül Azim'i de Şam'da vallandıra vallandıra anlatıyor. Kasr-ül Azim dediği Osmanlı devrinde inşa edilen en nefis bina günümüze intikal etmiş. Suriye valilerinden Esat Asım Paşa'nın 1749 yılında inşa ettiği konak, vali konağı. Yerlere mermer döşemişler, tavanlar oymalı nakışlı, duvarlar nakışlı paftalarla süslü. Bir müddet mektep olarak kullanılmış, sonra Fransızlar enstitü olarak kullanmışlar. Şimdi müzedir, Kasr-ül Azim ismiyle turistlere gezdiriliyor. Vaktiyle Şam valilerine Azim deniyordu. Sebebi de Şam'a vali olarak tayin edilen Esat Paşa, Konyalı, Karamanlı, Kemik oğullarındandı. Kemik kelimesinin Arapçası azimdir. Esat Paşa'ya azim oğlu demişlerdir. Esat el azim. Yani kemik oğlu Esat soyadı gibi. Ondan sonra burası azim, Kasr-ül Azim demişler. Sanki Suriye valilerine azim denmiş gibi bir intiba uyanmıştır. Ben de gördüm bu Kasr-ül Azim. Hakikaten çok güzel taş bir bina. Hem sivil mimari örneği olmak bakımından, hem vali konağı olmak bakımından bugün de gezmek mümkün. Meşhur yazarlardan, tarihçilerden Yılmaz Öztuna işte bu Esat Azim Paşa'nın torunlarındandır. Seniha Sami Hanım'ı gezdiren rehber sarı saçlı mavi gözlü, anladım ki diyor Çerkes. Osmanlı saltanatının inhitat devrinde pek çok Türk Çerkez muhaciri Şam'a yerleşmişlerdi. Muhacirler öyle çoğaldı ki 93 harbinde, yani 1877-78 Rus harbinden sonra Osmanlı ülkesine iltica eden Çerkezlerin bir kısmı Trablusgarp'a sevk edildiler. Orada kalmak için evvel Şam, ahir Şam diye yalvardılar ama kulak asılmadı. Trablusgarp'a yolladılar. Malum Şam'da kalmak bir imtiyaz. Hazreti Peygamber'in ahir zamanda, yani dünyanın sonuna doğru Şam'da bulunmak emniyettir, berekettir. Onun için Müslümanlar ömründe bir kere olsun Şam'da bir müddet oturmayı bereket bilmişler, tefeül etmişler. İşte muhacirlerin de çoğunun Şam'ı istemelerinin sebebi bu. Başka sebepleri de var. Şam çok güzel bir şehir. Bolluk, ucuzluk, havası güzel, suyu güzel, her yere yakın, insanları latif. Yani Şam hakikaten Osmanlı memleketinin en güzellerinden birisi. Bugün de İslam dünyasının en güzel şehirlerinden birisidir. İşte muhacirler de buraya yerleşmek istiyorlar. Vaka çok Çerkez vardır. 93 Harbi'nde Kafkasya düşünce Rusların eline pek çok Çerkez binbir zahmetlerle Osmanlı ülkesine geliyorlar. Osmanlılar bunları muhtelif yerlere yerleştiriyorlar. İşte Anadolu'nun her yerinde bugün Çerkezler var. Suriye'ye de yerleştirmiş. Suriye'ye yerleştirmesinin bir siyasi sebebi var. İstikbalde burada Yahudi emelleri teşekkül ederse Çerkezler savaşçı ve inatçı insanlar, sabırlı insanlar, sebatkar insanlar, bunları buraya sokmazlar. Ve hakikaten Filistin, Şam, Ürdün arasında yoğun bir bölgede Çerkez iskanı var. Bugün iki köy Filistin'de, birkaç köy Lübnan'da, bir büyük şehir Kuneytra, Suriye'de ve başka Çerkez köyleri ve birkaç Çerkez şehri ve köyü de Ürdün'de var. Mesela Amman bir Çerkez köyüydü eskiden. Ürdün'de bugün 250 bin Çerkez yaşamaktadır ve ordu, silahlı kuvvetler ve polis gücü tamamen Çerkezlerin elindedir. Hanedanla da yakın temas halindedirler. İşte bu Çerkezler hakikaten bir müddet bu Yahudilerin buraya iskan edilmesine mani olmuşlardır ama güçleri yetmemiştir hesap büyük olunca. Osmanlılar aynı Çerkezleri Makedonya'ya da yerleştirmişlerdir. Makedonya'daki komitacıların emellerine mani olmak için bunlar da muvaffak olmuşlardır. Hala orada da Çerkezler var. Ancak Bulgaristan'a Çerkez yerleştirilmesine dış devletler müsaade etmemişlerdir. Şam'da Çerkez çoktur. Çerkez kızıyla evlenen aile de çoktur. Hemen her ailenin soyunda bir Çerkez kızı vardır. Çerkezler sarışın mavi gözlü olmak itibariyle de esmer Araplar arasında çok rağbetli olan bir ırktır. Bir de bu bölgelerde Hanefi mezhebinden birisini gördüğünüz zaman ya Türk ya Çerkez'dir. Çünkü Araplar, bu bölgedeki Araplar Şafii mezhebindedirler. Şam'ın karşısında şimdi Muhacirin denilen bir tepe var. Oraya da vaktiyle Girit muhacirleri yerleştirilmişti. Şimdi şehrin en mamur bir mahallesi burası. Şehrin işgal ettiği ovanın mükemmel bir manzarası var. Şam'ın hakikaten şehir etraftaki yeşil ağaçlıklar arasında beyaz bir ada gibidir. Gecede bir avuç mücevheri serpmişsiniz gibi bir hava verir. Hele Cebel Kasyun denilen Kasyun Dağı eski bir dağ. Burada Mevlana Halid Bağdadi türbesi vardır. Buranın bir bölümü Türkler, bir bölümü Kürtler tarafından iskan edilmiştir. Cebel Ekrat, Cebel Etrak iki eteği var. Cebel Ekrat'ın ortasında Şeyh Halid-i Kürdi, Mevlana Ziyaeddin Halid-i Bağdadi türbesi çok meşhur. Kasyun Dağı'ndan Şam'ın manzarası bambaşkadır. Gündüz yeşillikler, akşam ışıl ışıl bir şehir. Şam o zamanın meşhur bir merkezi olduğu için Kıbrıs, Girit ve diğer Osmanlı ülkeleriyle Şam'ın çok yakın teması vardı. Gerek memuriyet, gerek ticaret ve gerek başka sebeplerle Şam'a gidiş geliş hiç eksik olmazdı. Ortalık karışınca Şam'da kalanlar Suriyeli olmuşlar. Türkiye'de kalanlar Türkiye'li. Aslında arada çok bir fark yoktur. Bu haftalık bize ayrılan müddetin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Haftaya Hatıralar programında yeniden sizlerle beraber oluncaya kadar hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Hatıralar.